Bukre, Kahraman Tazeoğlu, 10. Ayrım. Arabada hiç kimse konuşmuyordu. Hala devam ediyordu gerginlik. Kötü bir akşam olmuştu. Selim ve Rüya arka koltukta oturmuş, yüzleri birbirine ters istikamette kendi camlarından dışarıyı seyrediyordu. İki ayrı dünyanın iki ayrı insanı. Selim kulağında kulaklığı ile müzik dinliyordu. Bir ara Cem nişan işinin ne olacağını sordu Bukri'ye. Ses sonunda sırf sormak için sorulan soruların taşıdığı bir ton vardı. Acele etme dedi Bukri. Selim iyice kendine gelsin. Daha üstünden tam olarak atamadı. Benim de ilk yılım bitsin yaza yaparız. Onun cevabı da başından savmak için verilen cevaplardandı sanki. Cem biraz daha gerildi. Sinirli bir şekilde kullanmaya başladı aracı. Biraz yavaş kullanır mısın diye uyardı Bukri. Dikiz aynasından Rüya'nın ne konuşulduğunu dinlediğini fark etti. Eve gelmişlerdi. Cem önce Bukri ve Selim'i indirdi. Önde boş olan yere Rüya geçti. El sağlayıp uzaklaştılar. Daha birkaç metre gitmeden müziği son ses açtılar. Eğlence devam ediyordu onlar için. Cem çok hızlı kullanıyordu arabasını. Bukri Selim'in yüzüne soran gözlerle baktı. Yorum yok dedi Selim. Eve girdiğinde çok gergindi Bukri. Elini yüzünü yıkadı, odasına geçti. Kafasını dağıtmak için bir kitap aldı eline. Bir türlü kendini okuduğu kitaba veremiyordu. Aklı başka yerdeydi. Bir kahve yaptı kendine, balkona çıktı. Titreye titreye içti kahvesini. Soğuktu hava. Bilgisayarını açtı, maillerine baktı. Gelen bir şey yoktu. Yatağına uzandı, uykuya dalar gibi oldu. Bir ara uyandı, saate baktı. 03'ü gösteriyordu. Cem aramamıştı. İçine bir kurt düştü. Hemen Cem'i aradı. Açmadı Cem. 15 dakika sonra yine aradı, yine açmadı. Acaba başına bir şey mi geldi diye düşünmeye başladı. Kaza yapma olasılıklarını aklına bile getirmek istemiyordu. Hemen Rüya'yı aradı, o da açmadı. Sabaha kadar bir Cem'i bir Rüya'yı aradı durdu, açmadılar. Acaba ne olmuştu? Sabah erkenden Selim'i aradı ve sadece Selim gel ne olur dedi. Selim telaş içinde koşa koşa geldi. Bukri kapıyı açar açmaz da onun morarmış göz altlarını fark etti. Ne oldu sana yavru kuşum dedi. Sabaha kadar uyumadım. Cem'le Rüya'yı aradım. İkisi de açmıyor. Başlarına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum kuzu. Dün çok hızlı kullanıyordu aracını Cem. Selim sakindi. Telaşlanma yavru kuşum. Çağrılarını görünce sana dönerler. Bukri kaygılıydı. Bir türlü kendini sakinleştiremiyordu. İstersen bize gidelim, annem kahvaltı hazırlıyor. Selim'in teklifini kabul etti Bukri. Kahvaltı boyunca tekrar tekrar aradı Cem'i ve Rüya'yı. En sonunda Cem geri döndü. Hayırdır aşkım, defalarca aramışsın. Bukri kızarak, neredesin sen? Dün geceden beri sana ulaşmaya çalışıyorum, çıldıracağım dedi. Cem hiçbir şey olmamış gibi cevap verdi. Sessizdeydi telefon, duymamışım. Bukri'nin sinirleri boşaldı bir anda. Ağlamaya, bağırıp çağırmaya başladı. Cem onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Telefonu Selim aldı. Cem, şu anda Bukri iyi değil. İstersen yanına gel. Bizdeyiz dedi ve kapattı. Selim telefonu Bukri'ye geri uzatırken tekrar çalmaya başladı. Bu kez Rüya'ydı arayan. Uzun uzun çaldırdı. Açmayacak mısın dedi Selim. Açtı Bukri. Canikon beni aramışsın hep. Bir şey mi oldu? Hayırdır? Bukri kendini toparladı ve Cem'e ulaşamamıştım da en son seninleydi, o yüzden seni aradım dedi. Gözyaşlarını siliyordu bir yandan. Fakat bir anda yüzü değişiverdi Bukri'nin. Telefonu iyice bastırdı kulağına. Öylece dinledi bir süre. Hiçbir şey söylemedi. Rengi sarardı birden. Sonra telefon yere düştü elinden. Selim, Bukri ne oldu diye sordu. Yerdeki telefondan Rüya'nın sesi geliyordu. Alo? Alo? Orada mısın Bukri? Bukri başka bir boyuta geçmiş gibiydi. Kendi kendine bir öne bir arkaya sallanmaya başladı. Selim dehşet içinde ona bakıyordu. Bukri neyin var, ne oldu sana kuşum? Bukri birden şarkı söylemeye başladı. Sarılmış bir yara yeniden kanar mı? Küllenmiş bir ateş yeniden yanar mı? Sonra uzunca bir çığlık attı ve bayıldı. Gözlerini açtığında Selim'in yatağındaydı. Başucunda Selim ve annesi vardı. Büyük bir kaygı taşıyorlardı yüzlerinde. Bukri iyi misin kızım dedi Selim'in annesi. Selim elini tuttu. Nasıl hissediyorsun kendini diye sordu. Solgun yüzünü yana çevirdi. İyiyim, merak etmeyin dedi güçlükle. Annene haber vermedik telaşlanmasın diye. Yarım saattir baygın yatıyorsun dedi Selim. Yatağından doğruldu ve banyoya koştu Bukre. Kusmaya başlamıştı. Hastaneye götürmek istediler, kabul etmedi. Biraz daha kendime geleyim, beni eve götür Selim dedi. Birkaç saat sonra eve götürdüler. Ailesine hiçbir şey söylemediler. O gün telefonunu hep kapalı tuttu Bukre. Kimseyle konuşmadı. Ertesi gün Selim yine onun yanındaydı. Yatağından çıkmak istemiyordu Bukre. Hiçbir şey yapmak istemiyordu. Hayattan kopmuş gibiydi. Gözlerindeki ışık giderek soluyordu. Selim ikna etti, parka çıktılar. Kimsecikler yoktu, hafiften kar atıştırıyordu. Titredi Bukre. Selim üzerindeki montu çıkarıp ona verdi. Selim, beni bir psikoloğa götürür müsün? Şaşırmıştı Selim. Tabii ki götürürüm dedi. Telefonu çaldı Selim'in, arayan Cem'di. Bukre'ye ulaşamıyorum Selim diyordu. Bukre'nin morali çok bozuk Cem. Bir yandan Cem'le konuşurken diğer yandan da Bukre'ye Cem'le konuşup konuşmayacağını işaretlerle sordu. Kafasını iki yana salladı Bukre. Selim Bukre'nin yanından uzaklaşarak durumu izah etti Cem'e. Kısa bir müddet konuştular ve Selim geri döndü. Dün gece evin önüne gelmiş, telefonun kapalı olduğu için sana ulaşamamış ve eve gelmeye de cesareti olmadığı için geri dönmüş dedi. Acı acı gülümsedi Bukre. Selim, beni bir psikoloğa götür dedi. Başka soru sormadı Selim. Ertesi gün Bukre'nin isteği üzerine bir psikiyatri kliniğine gittiler. Yaklaşık bir saatlik seanstan sonra elinde bir reçeteyle çıktı odadan. Hala ruh gibiydi. Yılgın bir sesle, "Bu ilaçları almamız gerekiyor kuzu," dedi. Yeşil reçeteye iki ilaç yazmıştı doktor. Aldılar. İlaçları kullanmaya başladığı ilk günlerde sürekli uyuyordu. Daha sonra biraz daha azaldı uykular, hatta gülmeye bile başladı. Selim hep yanındaydı. O gün telefonda ne olduğunu hiç sormadı, Bukre de hiç anlatmadı. Okulun ikinci döneminin başlamasına bir gün kalmıştı. Cem'in tüm ısrarlarına rağmen Bukre onunla görüşmek istemedi. Ama o gün kendisi aradı Cem'i. Cem şaşırmıştı. Hemen sordu. Aşkım, neden böyle olduk biz, neden? Bukre gayet olgun bir tavırla. Hiçbir şey olduğu yok. Atlattık, geçti gitti. Hadi beni sevmeyi unutma dedi. Cem ne söyleyeceğini bilemedi o an. Şaşkındı. Yarın İzmir'e gidiyorum. Beni uğurlamaya geleceksin değil mi? Cem kekeleyerek. Tabii ki geleceğim aşkım. Kaçta otobüsün dedi. Otobüsünün saatini söyledi Bukre. Kapattılar. Ertesi sabah erkenden geldi kapıya Cem. Hazırdı sevgilisi. Kendinden emin ve rahat tavırları vardı. Gülümseyerek bindi arabaya. Yolda havadan sudan şeylerden bahsetti. Cem'in o gün telefonunun sessizde oluşuyla ilgili açıklamalarını sessizce dinledi. Hiçbir yorum getirmedi. Otogara gittiler. Otobüsünün kalkmasına yarım saat vardı. Çay içebilecekleri bir yerde oturmayı teklif etti Bukre. Uygun bir yer bulup oturdular. Çaylarını içerken hiç konuşmadılar. Cem sürekli elinde tuttuğu cep telefonuyla oynuyordu. Bukre elinden telefonu aldı, masanın üzerine koydu ve Cem'in ellerini tuttu. Gözlerine derin derin bakıp, "Benden sakladığın bir şey yok değil mi aşkım?" diye sordu. Cem'in yüzü karmakarışık olmuştu. "Hayır hayatım, senden ne saklayabilirim ki?" dedi. Telaşlanmıştı. Bukre giderek daha da sıkıyordu Cem'in ellerini. Sanki bir daha hiç tutamayacakmış gibi. O ellerle vedalaşır gibi. Uzun uzun seyretti Cem'in ellerini. Sonra titriye titriye çekti ellerini elinden. Sonra uzun uzun seyretti yüreğini sığdırdığı o elleri. Gözünden iki damla yaş süzüldü. Sonra Cem'e dönerek, "Bana bel yastığı alabilir misin? İzmir'e kadar uyumak istiyorum. Ama acele et, geç kalmayalım," dedi. Şaşkındı Cem. Telaşla kalktı masadan. Hızla yastık satan dükkanlardan birine girdi. En renkli olanını seçip getirdi sevgilisine. Bukre, "Sadece bir tane mi aldın?" diye sordu. "Ben bir tanesini belime, bir tanesini de camın kenarına koymak için istiyordum. Sana zahmet olmazsa gidip bir tane daha alır mısın?" dedi. Cem tekrar gitti aynı yere, bir tane daha alıp geldi. Kalktılar. Otobüse binerken, "Beni sevmeyi unutma," dedi Cem. Karşılık vermedi Bukre. Sadece hüzünlü bir el sallayış kaldı geride. Otobüs terminalden çıkarken Bukre ağlıyordu. Tam bir hafta olmuştu Bukre gideli. Selim endişeliydi. Bir kere bile aramamıştı. Oysa ki hiç böyle şeyler yapmazdı. Dayanamayıp kendisi aradı. Telefonu kapalıydı. Mesaj attı. İçi rahat etmedi. Cem'i arayıp yakın zamanda Bukre ile görüşüp görüşmediğini sordu. Cem en son bir hafta önce görüştüklerini, telefonunun hep kapalı olduğunu söyledi. Telaşlandı Selim. Uygar'ı arayıp Bukre'nin evi arayıp aramadığını sordu. Uygar annesine sordu. En son 2 gün önce konuştuklarını söyledi annesi. İçi biraz rahatladı. 3 gün sonra Selim'in telefonu acı acı çaldı. Bukre ağlıyordu. Sadece "Selim ölüyorum, çabuk gel" dedi ve kapattı. Hızla evden çıktı Selim. Ne olduğunu bilmiyordu. Tek bildiği şey dostunun ona ihtiyacı olduğu ve bir an önce yanına gitmesi gerektiğiydi. Otobüse gitmek onu geciktirirdi. Mahalledeki arkadaşlarından borç para alarak uçak parasını denkleştirdi ve ilk uçağa binip İzmir'e gitti. Uçaktan indikten yarım saat sonra yurdun önündeydi. Telefon açtı ve yurt kapısında olduğunu söyledi. Ağlayarak geldi Bukre. Dakikalarca sarıldı Selim'e. Hem ağlıyor hem de dayanamıyorum artık Selim. İntihar etmemek için seni çağırdım diyordu. Selim sakin olmasını istedi, elleriyle gözyaşlarını sildi. Serin havanın da etkisiyle titremeye başladı Bukre. Yakınlardaki bir kafeye gidip oturdular. Anlat bakalım şimdi ne oldu diye sordu Selim. Bukre biraz daha sakinleşmiş gibi görünüyordu. Hıçkırıkları dinmişti. Artık sessizce akıyordu gözündeki yaşlar. Cem beni aldattı Selim. Aldattı mı? Bu nasıl olur, emin misin? Eminim. Bir şeyini mi yakaladın? Son yemeğimizi hatırlıyorsun değil mi? Evet. Hani bizi bırakmış sonra rüya ile gitmişlerdi, anımsadın mı? Evet. Ben o gece sabaha kadar onu aramıştım, açmamıştı. Sonra sabah telefonunun sessiz olduğunu söylemişti. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Sen o gün çok kötü olmuştun o telefon konuşmasından sonra. Ben Cem'le konuştuktan sonra kötü olmadım Selim. Rüya ile konuştuktan sonra kötü oldum. Çünkü o anda benim dünyam yıkılmıştı. Senin telefonun benim elimdeydi rüya aradığında. Konuştun ve sonra şarkı söylemeye başladın. Daha sonra da bayılmıştın zaten. Evet kuzu. Çünkü ben aldatıldığımı o an öğrendim. Rüya mı söyledi? Hayır. Rüya bana öyle bir şey söyleyemez çünkü Cem beni rüya ile aldatıyor. Çok şaşırmıştı Selim. Duyduklarına inanamıyordu. Nasıl olurdu bu? 40 yıl düşünse böyle bir şey aklın ucundan geçmezdi. Ben Cem'le konuşurken odada bir şarkı çalıyordu Selim. Sonra rüya aradı. Onun olduğu yerde de aynı şarkı çalıyordu. Aynı radyoyu dinliyor olamazlar mı o an? Hayır Selim. Dinledikleri şarkı Cem'in bana yazdığı şarkıydı. O şarkı hiçbir radyoda çalmaz. Çünkü Cem o şarkıyı 3. albümüne saklıyordu. Anlasana kuzu. İkisi de aynı evdeydi. O gece Cem'in evinde kaldı rüya ya da tam tersi oldu. Şimdi anladım. Sinir krizi geçirmeden önce neden o şarkıyı söylediğini. Ben bunu hak edecek ne yaptım Selim? Tekrar hıçkırıklara boğuldu. Selim yine onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Gözyaşları sel gibi akıyordu. Ağlayarak devam etti konuşmasına. Yine de inanmak istemedim. Cem böyle bir şey yapmaz dedim. Ortada beni aldatması için hiçbir neden yok dedim kendi kendime. O yüzden beni psikoloğa götürmeni istedim Selim. İlaçlara sarıldım. Ama kafamdan atamadım bir türlü. Yine yenildim kendime. En son İzmir'e gelmeden önce otogarda onu yastık alması için masadan gönderdim. Bunları anlatırken bir yandan da çantasındaki telefonunu çıkarıyordu. Gözyaşları içinde telefonunun mesajlar bölümüne girdi. Bak Selim, Cem bana yastık almaya gittiğinde telefonunun mesaj bölümüne girip rüya ile yazışmalarını kendime mesaj olarak attım. Nasıl durdum ayakta? Nasıl baktım o mesajlara bir ben bir de Allah bilir o acıyı? Cem'i 2 kez gönderdim masadan tüm mesajları alabilmek için. Bütün yazışmaları ver bende Selim. Bebeğimli, canımlı satırlar hepsi. En acısı da rüyanın onda kaldığı gece neler yaşadıkları ile ilgili okuduğum satırlar. Artık yazışmalarını silseler bile inkar edemezler. Birbirlerine neler yazmışlar Selim. İçim yana yana, kanaya kanaya her gece okudum ben bu satırları. Ama artık dayanamıyorum Selim. Ya aklımı oynatacağım ya da intihar edeceğim. Ne olur bana yardım et. Artık bir inlemeye dönüşmüştü ağlamaları. İnsan nasıl ayakta durabilirdi böyle bir aldatılışın ardından? Zordu. Çok zor. Her şeyini verdiğin, her şeyini yok ediyordu. Peki neden bunca zaman saklamıştı bunu Bukre? Neden Cem'den ve rüyadan bunun hesabını sormamıştı? Şimdi bunları düşünmenin zamanı değildi. Önce biraz kendine gelmesi gerekiyordu Bukre'nin. Selim birkaç gün İzmir'de kalmaya karar verdi. Dostunu bu halde bırakıp gidemezdi. Dinle yavru kuşum. Ben hafta sonuna kadar burada kalayım, yanında olurum. Durumunu hiç iyi görmüyorum. Cuma akşamı da beraber İstanbul'a gideriz. Sadece sustu Bukre. Bu tamam demekti onların dilinde. Selim uzaktan akrabalar olan bir ailenin yanında kaldı. Selim'in orada kalmasıyla hayata tutundu Bukre. Kendine geldi biraz. Ölümün eşiğinden dönmüştü. Şimdi birlikte İstanbul'a döneceklerdi. Yola çıktılar. Yol boyunca Bukre Selim'e neden Cem'e bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemediğini izah etti. Çünkü geri dönüşü olmayan bir yola girecekti Bukre. Onun defterinde yarım ayrılık yoktu. Bu yüzden her şeyden emin olmalı ve bir kere de her şeyi bitirmeliydi. Onun ruhunda bu vardı. Ya hep? Ya hep? Cuma gecesi bindikleri otobüsten cumartesi sabahı indiler. Her ikisi de kendi evine gitti. Bukre'nin İstanbul'a geldiğinden haberi yoktu Cem'in. Bukre Cem'in yanına gidecek ve her şeyi bildiğini anlatacaktı. Rüya ile ona mutluluklar dileyip bu defteri bir daha açılmamak üzere kapatacaktı. Aslında yüzüne tükürüp gitmek vardı ama... Elinde kağıtlarla internet kafeden çıktı, saatine baktı. Konserin bitmesine bir saat vardı. Biraz etrafta oyalandı. Sonra konserin yapıldığı mekana gitti. Cem son şarkısını söylüyordu, bitmesini bekledi. Güvenlik kordonu altından sahneden indi Cem. Etrafı bir anda imzalı fotoğraf isteyen ergen kızlarla çevrildi. Kalabalıkla birlikte dışarı çıktılar. Gittikleri tarafa bir cip yanaştı. Cem hızla araca bindi. Bukri alışık olduğu tokatlardan birini daha yedi o an. Arabayı Rüya kullanıyordu. Bir taksiye binip takip etti, Ortaköy'e kadar geldiler. Oradan bebeğe geçtiler. Araçtan iki arkadaş gibi inip bir mekana girdiler. Masaya oturup garson kızı çağırdılar, sarmaş dolaştılar. Masaya arkadan yaklaştı Bukre. Çantasından kağıtları çıkardı ve masanın üstüne fırlattı. Kağıtlarda mesajlaşmalarının büyütülmüş hali vardı. Cem ve Rüya dona kalmıştı. Aptal aptal Bukre'nin yüzüne bakıyorlardı. Bir dahaki sefere daha dikkatli çalışın dedi Bukre. Tam bu sırada garson kız tepsiyle içeceklerini getirmişti. Bukre tepsideki bardakları aldı ve afiyet olsun deyip kafalarından aşağı boşalttı. Tüm müşteriler onlara bakıyordu. Ay saçlarım diyerek ayağa fırladı Rüya. Düzelteyim dedi Bukre ve platin sarısı saçlarından tutup bir tokat patlattı yüzüne. Cem ayağa kalktı ve yeter Bukre ne yapıyorsun sen diyerek kolunu tuttu. Bukre aldatılan birinin yapması gerekenlerin onda birini bile yapmadım daha. Sana minnettarım Cem. Çok teşekkür ederim dedi ve arkasına bakmadan çıktı mekandan. Geride Rüya'nın çığlıkları kaldı. Bazen bindiği dolmuşta, bazen girdiği dükkanlarda duyuyordu onun şarkılarını. Kulaklarını tıkıyordu. Atıyordu kendini oradan dışarı. Bazen bir afişte karşısına çıkıyordu yüzü. Kafasını çevirerek geçiyordu önünden. Ne sesini duymak ne de yüzünü görmek istiyordu. Kendini derslerine vermişti. Deli gibi ders çalışıyordu. Birkaç arkadaş edinmişti. Onlarla vakit geçiriyordu arada bir. Unutmuş gibi görünse de her şeyi, kendisine yapılan haksızlığı hazmedemiyordu. Sürekli bir şeylerle uğraşıyordu. Gezi, sinema, kitap, tiyatro, spor, kültürel faaliyetler. Boş kalmak istemiyordu. Boş kalırsa o boşluğu nelerin dolduracağını çok iyi biliyordu. Eline para geçtikçe alışveriş yapıyordu. Saçını kestiriyor, boyatıyor, şeklini değiştiriyordu. Neyse ki İzmir yaralı ruhları saran bir şehirdi. İyi ki buradaydı. İstanbul'da olsaydı atlatmak daha zor olacaktı. Arada bir Selim geliyordu yanına. Zor günlerinde destek oluyordu ona. Her zamanki gibi. Bazen atlattığını düşünüyordu. Yine de çok emin değildi. Acaba gerçekten atlatabilmiş miydi yoksa ara mı vermişti acılarına? Bunu İstanbul'a dönünce daha iyi anlayacaktı. Okulun ikinci dönemi bitene kadar hiç gitmedi İstanbul'a. Ailesini ve Selim'i çok özlese de tuttu kendini. Gitmedi. Gidemedi. Ama sayılı günler çabuk geçmişti. Vizeleri de bitince artık yuvaya dönmek gerekecekti. Bununla da baş etmeyi öğrenmeliydi. Zor oldu İstanbul'a dönüş. Daha otogara iner inmez o kötü anılar üşüştü başına. Onunla oturdukları yer, ellerini son kez tuttuğu masa. Bunlarla baş edemeyecek kadar güçsüz hissetti kendini. Hemen Selim'i aradı. Selim gel beni buradan al, kıpırdayamıyorum dedi. Selim her zamanki gibi koşup geldi yanına. Titriyordu Bukre, sarsıla sarsıla. Geçecek yavru kuşum dedi Selim. Hepsini atlatacaksın, yanındayım. Eve geldiler. Şimdi daha iyiydi Bukre. Akşama doğru yeni planlarından bahsetti Selim. Onu bu sıkıntılarından biraz uzaklaştıracaktı. Bodrum'a gidecekler, tatil yapacaklardı. Ama farklı bir tatil olacaktı bu. Bodrum'da her yıl verilen bir hizmetin gönüllü neferleri olacaklardı. Selim'in ağabeyinden ötürü bildiği bir oluşum vardı. Otistiklerin ve bedensel engellerin tatil için getirildikleri bir yerde kalacaklar, onlara kitap okuyacaklar, hizmet edecekler, onları yüzdürecekler, yemeklerini yedirecekler ve temizliklerini yapacaklardı. İşte tatil buydu onlar için. Hemen isimlerini yazdırdılar bu iş için gönüllü arayan kuruluşa. Bu tatil gerçek bir tatil olacaktı. Ama daha zaman vardı. Ağustos ayında başlayacaktı bu tatil. Yurt dışından da gönüllüler gelecekti ve daha aylardan Haziran'dı. Selim taksitle bir araba almıştı. Boş günlerinde Bukre'yi gezdiriyordu. Cem'le gitmedikleri yerlere gidiyorlardı. Selim Cem'i hatırlatacak her şeyden koruyordu Bukre'yi. Fakat yine de bazen bir şey istemeden de olsa karşılarına çıkıyor. Bukre yeniden sendeliyordu. Olsundu. Bu da geçecekti. Geçmeyen ne vardı ki? Bir ay sonra tatile gittiler. Planladıkları her şey yolunda gidiyordu. Bodrum tatili sonrası biraz daha kendine gelir gibi oldu Bukre. Ama şehre geri döndüğünde bütün yıkımlar üstüne devrilmek için onu bekliyordu sanki. 10. ayrımın sonu sayfa 122, devamı 11. ayrımda.